SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 16 Haziran 2022 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da Batı Avustralya'da bir göçmen gözetim merkezinde hayatını kaybeden bir Türkiye vatandaşı hakkında elimizdeki bilgileri sizle paylaşacağız. Dün bazı market zincirlerinin yüz tanıma teknolojisi kullandığını söylemiştik. Bugün bu konuyu da inceledik. Programın ikinci yarısında ise sigara tiryakiliği hakkında bir bölüm olacak. Pandemi döneminde sıkıntıdan başladıysanız bırakmanın tam zamanı. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Federal Enerji Bakanı, enerji krizine rağmen Avustralyalıların elektrik kesintileri yaşamamaya devam edeceğinden emin. Suudi Arabistan Velihat Prensi ile görüşmeyi planlayan Joe Biden, insan haklarından vazgeçmekle suçlandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunun şu anda beklentileri karşılamadığını söyledi. Federal Enerji Bakanı Chris Bowen, ulusal enerji piyasasındaki sorunlara rağmen Avustralyalıların elektrik kesintileri yaşamamaya devam edebileceğinden emin olduğunu söyledi. Avustralya Enerji Piyasası Operatörü, bir sonraki duyuruya kadar her eyalet için elektrik fiyatını kontrol etmekte. Bu gece hala elektrik kesintisi korkuları olan New South Wales'lı tüketicilerden, eğer güvenli ise enerji tasarrufu yapmaları isteniyor. Bowen, enerji krizinin kış soğukları, bakımda olan çok sayıda elektrik santrali ve düşük güneş ve rüzgar enerjisi üretimi yaşandığı bir dönemde aynı anda ortaya çıkmakla belirdiğini söylüyor. Nine Network'e konuşan Bowen, krizin hükümetin vaat ettiği yenilenebilir enerjide yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu gösterdiğini söyledi. Özünde bu, kömürle çalışan elektrik santrallerinin kapanması ve kesintilerden kaynaklanan bir sorundur diyen Bowen, bazıları bakım gerektiriyordu, bazıları Covid'den dolayı gecikmiş bakımdı, bazılarında ise eski ekipmanlar var ve daha fazla arızalanıyorlar. Yeni yatırıma ihtiyacımız var, bütün bunlara rağmen elektrik kesintilerini önleyebildik, bundan sonra da aynısı olacağından eminim ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Avustralya, Birleşmiş Milletler'e daha iddialı iklim hedefleri sunacak. Başbakan Anthony Albanese ve Enerji Bakanı Chris Bowen, bugün federal hükümetin 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %43 oranında azaltma taahhüdünü resmileştirecek. Albanese geçen hafta Yeni Zelandalı meslektaşı Jacinta Ardern ile düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında daha iddialı bir hedefin duyurusunu yapmıştı. 2030 yılına kadar olan %43 hedefi, Albanese'nin seçim kampanyası taahhütü ile de uyumlu. Her iki büyük partide Avustralya'nın 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna sahip olmasını desteklese de, koalisyon 2030 yılına kadar olan emisyonlarda %26 ile %28 oranında bir kesinti için kampanya yürütmüştü. Birleşmiş Milletler bu yıl içinde Mısır'da bir iklim değişikliği zirvesi düzenleyecek. İşçilere yönelik devam eden güçlü talep, resmi işsizlik oranını neredeyse 50 yılın en düşük seviyelerine çekebilir. Avustralya İstatistik Bürosu bugün, Mayıs ayı için iş gücü istatistiklerini yayınlayacak. Nisan ayında işsizlik oranı %3.9'du ve ekonomistler, Mayıs ayında oranın %3.8 ile %4 arasında olmasını bekliyorlar. %3.8 oranı en son 1974'ün Ağustos ayında görülmüştü. Avustralya'nın en kalabalık iki eyaleti, çocuklar okula başlamadan önce fazladan bir yıl oyun temelli eğitime başlayacak. New South Wales ve Victoria, değişikliğin önümüzdeki 10 yıl için uzun vadeli bir politika taahhütü olarak sunulacağını söylüyor. New South Wales Başbakanı Dominic Protey ve Victoria Başbakanı Daniel Andrews'un ortak bildirisinde bunun bir nesildeki erken eğitimin en büyük dönüşümü olacağı iddia ediliyor. Ayrıca ebeveynlerin kariyerleri için iyi ve özellikle kadınlar için yararlı olacağını söylüyorlar. Seven Network'ün haberine göre 2025 yılına kadar Victoria'da ve 2030 yılına kadar New South Wales'ta uygulanacağı bildiriliyor, ancak bu zorunlu olmayacak. Seven Network'e konuşan New South Wales Erken Öğrenme Bakanı Sarah Michael, bunun ücretsiz olacağını söyledi.
It's really just about expanding what we offer now to 5 days a week, but also making it free of charge for families, and it'll be such a game changer.
Gerçekten de bu, şimdi teklifimizi haftada 5 güne genişletmekle ve aynı zamanda aileler için ücretsiz hale getirmekle ilgili, diyen Sarah Mitchell, bu önemli bir değişiklik, çocuklarımızın okula çok daha iyi bir iyi temel üzerinde başlamasına yardımcı olacak, sözlerini sarf ediyor. Önümüzdeki ay, Orta Doğu gezisi sırasında Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Salman ile görüşecek olan Başkan Joe Biden, insan haklarını destekleme taahhüdünden vazgeçmekle suçlandı. Bu bazıları tarafından 2018'de Suudi ajanlar tarafından öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın ardından Suudi Arabistan'a karşı kampanya vaadini kırmak olarak görünüyor. Washington'daki Suudi Büyükelçiliği'nin dışındaki bir caddenin adı Cemal Kaşıkçı Sokağı olarak değiştirildi ve açılışında konuşan Nobel ödüllü Tovakkal Karman, Biden'ın utanç verici davrandığını söyledi. Dawn Democracy for the Arab World Now adlı örgütten Abdullah Aladu, Kaşıkçı'nın mirasının ne olursa olsun devam edeceğini söylüyor.
Our message today is that we will not move on.
Abdullah Aladu, bugünkü mesajımız unutmayacağımızdır. Normalleşme çabaları ne olursa olsun Cemal'in mirası yaşayacak ve bugünkü etkinlik Cemal'in mirasını onurlandırmak için savaşmamızın sadece bir yolu ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezervü, faiz oranını 0.75 puan arttırarak yüksek enflasyonu frenleme çabasını yoğunlaştırdı. Bu Federal Rezerv için yaklaşık 30 yılın en büyük artışı oldu. Buna rağmen hala büyük oranda artışlar beklenmekte ve bu da başka bir resesyon riskini arttırmakta. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve bunun enerji fiyatları üzerindeki etkileri nedeniyle daha da kötüleşen enflasyonun %8.6 ile 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla kredileri sıkılaştırmaya ve büyümeyi yavaşlatmaya çalışıyor. Federal Reserve Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmenin şart olduğunu söylüyor.
We at the Fed understand the hardship that high inflation is causing. We're strongly committed to bringing inflation back down and we're moving expeditiously to do so.
Fed'de bizler yüksek enflasyonun neden olduğu zorluğu anlıyoruz. Enflasyonu geri indirmeye son derece bağlıyız ve bunu yapmak için hızla hareket ediyoruz, diyen Jerome Powell, Amerikan aileleri ve işletmeleri adına fiyat istikrarını yeniden sağlamak adına hem ihtiyacımız olan araçlara hem de bunun gerektirdiği kararlılığa sahibiz. Herkese fayda sağlayan, sürekliliği olan güçlü bir iş gücü piyasası koşullarına sahip olmak istiyorsak enflasyonu düşürmemiz çok önemli, ifadelerini kullanıyor. Doğu Ukrayna'daki Rus destekli ayrılıkçılar, Ukrayna ordusunu kuşatma altındaki Severodonetsk bölgesinde kurulan insani bir koridoru bozmakla suçladılar. Rus kuvvetleri yüzlerce mahsur sivilin sığındıkları azot kimya fabrikasını terk etmek için 12 saat boyunca serbest olacaklarını söyledi. Bu, Ukrayna'nın Severodonetsk'i teslim etme yönündeki Rus ultimatomunu görmezden gelmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Savunma Bakanları toplantısında müttefiklerini askeri desteği artırmaya çağırmasından sonra oluyor. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vesely Nebensi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya yaptığı 1 milyar dolarlık yeni savunma yardımını kınadı.
I would like to say to the Western countries supplying weaponry to Ukraine, the blood of civilians is on your hands.
Vesely Nebensi, Ukrayna'ya silah tedariki eden batılı ülkelere şunu söylemek isterim ki, sivillerin kanı sizin elinizde. Donetsk'teki trajedi, son Ukraynalıya kadar Ukraynalıların elleriyle Rusya'ya karşı vekalet savaşı yürüttüğünüzü bir kez daha doğruluyor, diyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunun şu anda beklentileri karşılamadığını söyledi. İsveç ve Finlandiya, yakın zaman önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle NATO'ya katılma arzusunu dile getirmişlerdi. Ancak NATO üyesi Türkiye, İsveç'in PKK ve YPG'ye verdiği desteğin yanı sıra daha önce Türkiye'ye karşı koyduğu silah ambargosunu masaya sürdü. Şu anda her NATO üyesinin yeni bir ülkenin NATO'ya katılması için onay vermesi gerekiyor. Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'in Türkiye'nin taleplerini ele alması gerektiğini söyledi.
NATO'dan da aynı şekilde ortak bir uzlaşı belgesi geldi. İsveç Başbakanı danışmanından bir belge geldi. Şimdi bu belgelerin, bize gönderilen bu belgelerin bizim beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu hem NATO'ya hem de bu ülkelere söyledik. Şimdi bunlara karşı biz tekrar bunları derleyip toplayıp kendi cevabımızı göndereceğiz. Eğer bir müzakere zemini olacaksa bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerektiğini dün de bugün de Genel Sekreter'e de söyledik.
Ayrıca tahıl krizinin çözümü konusunda da konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dörtlü bir toplantı olursa kurulacak mekanizmanın denetimi dahil tüm konular detaylı şekilde ele alınacak. Rusya'dan da olumlu cevap gelirse toplantıyı İstanbul'da gerçekleştireceğiz, dedi. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle: AKP ve MHP'nin dezenformasyonla mücadele iddiasıyla meclise gönderdiği kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Sansür tartışmalarına neden olan sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin teklifin kabul edilen maddelerine göre internet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınıyor. Basın kartı resmi nitelikte bir kimlik belgesi olarak kabul edilecek ve başvurusu İletişim Başkanlığı'na yapılacak. Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olarak tarif edilen bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli olarak tanımlanan şekilde yayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'ı CHP ağzıyla konuşmakla itham etti ve TÜSİAD başkanına sert çıktı.
Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın. Kalfa dahi olamadın. Dün bir, bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun? Önce haddini bil. Haddini bil. Ve bunlar da akıllarını başlarını almadıkları sürece İktidarın kapısından içeri giremezler. Bunu da bilmeleri lazım.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turhan, enflasyonla mücadele uyarısında bulunmuş ve enflasyonla mücadelede tüm dünya faiz artırırken biz tersi bir politika izliyoruz, büyüme kalkınma için tek başına yeterli olmuyor, maalesef fakirleşerek büyüyoruz, demişti. Partisinin genel merkezinde düzenlenen haftalık değerlendirme toplantısında konuşan eski ekonomi bakanı ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise ekonomimiz gözlerimizin önünde eriyor dedi ve uyarılarda bulundu.
Ülkemizin iflas riski bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. İflas riskini gösteren 5 yıllık CDS 836 baz puana çıkmış durumda. İflas eden Yunanistan'ın bile şu anda risk primi 200'ün altında. İflas demek ülke genelinde yaygın ve uzun süreli elektrik kesintileri demektir. Bu gösterge bunu gösteriyor, bunu gösteriyor. İflas demek topyekün ekonomik ve finansal çöküş demektir. Kaos demektir. Hükümeti, Cumhurbaşkanını derhal göreve çağırıyorum. Acilen tedbir almanın zamanı geldi geçiyor. Bakın bunun sonu çok kötü olur ya. Ben gördüm çünkü bunu. Dünyada pek çok ülkede gördüm. O iflasın temerrütün ne olduğunu biliyorum. Perişan olur herkes. Yaşanacak bir ülke olmaz Türkiye ondan sonra. Çok pişman olursunuz, çok.
Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlatacağı yeni bir askeri operasyonu akılcı bulmadıklarını söyledi. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Afrika ve Latin Amerika'da 10 ülkede kiralamak üzere yer baktığı bildirildi. Diyarbakır'da 8 gündür gözaltında tutulan 20 gazeteciden 17'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 12 lira 12 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde yeniden futbol var. Sakruz forveti Aver Abil, sonradan ev edindiği ülkeye Dünya Kupası'na katılmasına yardım ederek sonunda borcunu ödediğini hissettiğini söylüyor. Mabil, arka arkaya 5. Dünya Kupası'na hak kazanan Sakuruzlardan biri. Mabil, Avustralya'nın penaltı atışlarındaki son golünü kaydetmişti. Güney Sudan asıllı Mabil, 2006 yılında Avustralya'ya gelene kadar çocukken ailesiyle birlikte Kenya'da bir mülteci kampında yaşamıştı. Üzerinden bir yük kalkmış gibi hissettiğini söylüyor.
I feel relief because you know I can finally say thank you to Australia in the best way possible on behalf of my family.
Mabil, rahatlamış hissediyorum çünkü sonunda Avustralya'ya ailem adına mümkün olan en iyi şekilde teşekkür edebilirim ifadelerini kullanıyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra az yağışlı 12 derece, Sydney genelde güneşli 20, Melbourne'de yağmur var 15, Adelaide az yağışlı 17, Perth parçalı bulutlu 22, Hobart parçalı bulutlu 14, Wollongong da aynı parçalı bulutlu 19, Newcastle güneşli 20, Brisbane genelde güneşli 24, Cairns parçalı bulutlu 29 ve Darwin güneşli 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Batı Avustralya'da bir göçmen gözetim merkezinde dün gece hayatını kaybeden Türkiye vatandaşı hakkında elimizdeki bilgileri sizle paylaşacağız. Avustralya'daki basın kanunları yüzünden çok detay paylaşamıyoruz ancak Melbourne'de yaşadığını biliyoruz. 3 sene önce gözetim merkezine alınmadan önce bu konuda herhangi bir bilgisi olanlar bizimle temasa geçebilir. Telefon numaramız biliyorsunuz 0429 99 62 63. Buradan bize SMS ile iletişime geçerseniz biz de size geri döneriz. Bugün ayrıca sigarayı bırakmak isteyenlerin ilgiyle dinleyeceği bir bölüm de var. Bu arada bunun üstüne bir de dün bir dinleyicimiz reklamların ses seviyesinin çok yüksek olduğunu ve rahatsız ettiğini söylemişti. Programdan sonra teknik ekiple inceledik ve bu dinleyicimizin haklı olduğunu fark ettik. Bu konu üzerinde çalışmalar dün başlamıştı. Birazdan ilk reklam arasında ses seviyesinin hala yüksek olup olmadığını fark edeceksiniz. Buradan bana mesaj atabilirsiniz, sevinirim. Eğer ses seviyesi normalden yüksek olursa ya da alıştığınız tondan yüksek olursa telefon numaramızı tekrar hatırlatıyorum. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğin zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce birkaç mesaj okumak istiyorum. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle: dünyanın her yerinde, başta iktidar partileri olmak üzere tüm partiler anayasaya, anayasanın yükümlülüklerine bağlı olmak zorundadırlar. Mahkemelerin verdiği kararları elbette eleştirmek herkesin hakkı, ancak herkes işine geldiğinde ben bu kararı tanımam, uymuyorum, uymayacağım derse orada hukuk biter. Dün Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin yaptığını bugün de Kılıçdaroğlu yapıyorsa bu da yanlıştır. Bir milletvekilinin emniyet görevlisini tokatlaması büyük ayıpsa daha önce AKP'lilerin yaptığına ne demeli? Tamam, bu suç, doğru değil. Peki aynı emniyet güçleri anayasanın sınırları içinde bir yürüyüş ve gösteri hakkını kullanıyorlarken ne yapıyorlar demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz, Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz: Erdoğan Türkiye'sinde PKK lideri Öcalan'a özgürlük isteyen ve polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi kadın eş başkanı Diyarbakır milletvekilinin meclise derhal dokunulmazlığı kaldırılıp cezaevinde beslemek yerine 48 saat içinde layık olduğu ülkeye sınır dışı edilmelidir demiş aynı konuda. Fatoş Hanım, 15 yılı aşkın sorunumuz olan adalarımızı sanki dünmüş gibi gösterip her seçim arifesinde olduğu gibi çantasından tavşan olarak önümüze çıkardı. Aslında Lozan Barış Anlaşması'na göre adalarımızdan çekilmesi gereken Yunanlar var olan adalarımızı mevcut iktidarın işbirliğiyle işgal etmişlerdir demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, bütün dünyada liberaller seçim kaybettikleri zaman sorunlar çıkarırlar. Halka zamlar, grevler vesaire, işçi partisinin çözemeyeceği sorun yoktur demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak, dün gece Batı Avustralya'daki bir göçmen gözetim merkezinde bir Türkiye vatandaşı hayatını kaybetti. Mülteci hakları grubu Refugee Action Coalition dün geç saatlerde Batı Avustralya'da bir gözetim merkezinde 32 yaşında bir Türkiye vatandaşının öldürüldüğünü iddia etti. Dün gece saatlerinde Batı Avustralya'da bir göçmen gözetim merkezinde 32 yaşında bir Türkiye vatandaşının öldürüldüğü bildiriliyor. Mülteci haklarını savunan Refugee Action Coalition grubunun yayınladığı açıklamaya göre 32 yaşındaki erkek Türkiye vatandaşı Perth'ün yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusundaki Yonga Hill gözetim merkezinin Hawke bölümünde bir kavga sırasında bıçaklandı. Gözetim merkezinde kalan diğer tutukluların ambulansın bıçaklamadan bir saat kadar sonra gelmesinden dolayı öfkelenerek itfaiyenin müdahale etmesinin gerektiği küçük bir yangın çıkardığı da bildiriliyor. Refugee Action Coalition'a konuşan bir tutuklu, "Biz onlar için hayvandan farksızız. Umurlarında değil, doktor yok, ona yardım etmek için bir hemşire bile yoktu," diyor. Olayla ilgili iki kişinin tutuklandığı bildiriliyor. Ayrıca olayın son iki günde meydana gelen ikinci bıçaklama olayı olduğu bildirildi. SBS Türkçe'ye konuşan Refugee Action Coalition'dan Ian Rintoul, "Trajik olan bu ölümün tüm gözetim merkezleriyle ilgili bir soruşturmayla sonuçlanması gerektiğini söyledi.
Tragic incident last night at Yonga Hill. A Turkish man, about 32 years old, has been stabbed and died inside the Yonga Hill detention center. As we understand, he's actually been in the detention center around 3 years, but he signed to return to Turkey, like a year ago. But as is so often the case, it just seems that bureaucratic delays have meant that he was still in the detention center when he."
Edindikleri bilgiye göre Türk vatandaşının 3 yıldır Yonga Hill'de olduğunu söyleyen Rintoul, 1 yıl kadar önce de Türkiye'ye geri dönmek için başvurduğunu belirtti. Ancak sıklıkla olduğu üzere bürokratik gecikmeler yüzünden bu kişi olmaması gerektiği halde gözetim merkezinde tutuluyordu diye konuşuyor. Vizeleri bittiği halde ülkede yasa dışı bir şekilde kalanlar veya vizeleri iptal edilen kişilerin tutulduğu gözetim merkezlerinde ana vatanlarına dönmek için başvuranların yıllarca tutulmasının sık görüldüğünü belirten mülteci hakları savunucusu Rintoul, vize iptallerini belirleyen 501 numaralı yasanın özellikle vatandaş olmayanlara yönelik büyük ayrımcılık yaptığını söyledi. Başkent Canberra'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne de ulaşmaya çalıştık. Cevap gelirse size bildireceğiz. Sayın dinleyiciler, biraz önce belirttiğimiz gibi ölen kişinin gözetim merkezinden önce Melbourne'de yaşadığı belirtiliyor. 3 yıl önce gözetim merkezine koyulmuş ve 1 sene önce de Türkiye'ye gitmek için başvurmuş ama bürokratik engeller yüzünden gidememiş. Bu arada ölen kişinin ölen kişi adına Australia Border Force, Australian Border Force yani Avustralya sınır gücü kişinin ailesine ve dostlarına başsağlığı diledi ve konunun yetkili mercilerce incelendiğini açıkladı. Biz de bu konudaki gelişmeleri internet sitemizde ve Facebook'tan güncellemeye devam edeceğiz. Dediğim gibi eğer Melbourne'dan bu kişiyi tanıyan birisi varsa lütfen bizle iletişime geçsin. Bu kişinin Avustralya'ya gelmesi, Avustralya'da yaşaması, yani burada bazı rüyaları vardı, gerçekleştiremediği, Türkiye'ye dönmek istemiş, 32 yaşında hala hayatının çoğu önünde olan bir kişi ve dün gece yani çok üzücü koşullar altında hayatını kaybetti. Sayın dinleyiciler, birkaç tane daha reklamların sesinin yüksek olduğuna dair birkaç mesaj var. Zehra Hanım ve Ali D. Rumuzu dinleyicimiz bundan bahsediyor. Ali D. Rumuzu dinleyicimiz reklamların, yani televizyonda ve radyoda, SBS değil, her tarafta reklamlar yüksek sesle veriliyor. Reklam stratejisi demiş. Bu konuda haklı olduğu taraflar var. Sonuçta ben de bazen rahatsız oluyorum başka mecralarda. Reklamlar gerçekten normal yayından çok daha yüksek olur. Ancak yani öyle olsaydı, SBS'in stratejisi de olsaydı ben bunu da size açıklayacaktım. Ama dün gerçekten sorunca insanlar, teknik ekip bunu araştırdı ve düzeltmeye çalışacağını söyledi. Yani öyle bir strateji yok. En azından SBS adına bunu söyleyebiliyorum. Varcan Sayat Bey, düşünebiliyor musunuz? Yaşadığımız ülke Avustralya'da elektrik kesintisi olacak mı olmayacak mı diyerek papatya falı oynanıyor demiş. Son birkaç günün, yani Avustralya doğu kıyıları ve güney kıyılarında yaşadığımız krizden bahsediyor. Elektrikler kesilmedi. Dün Elektrik Piyasa Kurumu yayınımızdan hemen sonra spot elektrik piyasasının dondurduğunu açıkladı ilk defa ve üreticilere biraz daha fazla ücret ödeyecek elektrik karşısında, başka türlü elektrik arzını garanti edemeyeceğini açıkladı. Evet, Avustralya için ilginç bir deneyim oldu hepimiz için aslında. Sayın dinleyiciler, şimdi de dün kısaca bahsettiğimiz bir konuya dönmek istiyorum. Kmart, Bunnings ve Good Guys. The Good Guys yüz tanıma teknolojisi kullandığını ortaya çıkarttı bir tüketici kurumu ve ben dahil olmak üzere tüketicilerin büyük çoğunluğunun bundan haberi yok. Tüketici hakları savunucusu Choice grubu, Avustralya'da bazı perakendecilerin yüz tanıma teknolojisi kullandığını ortaya çıkardı. Bunnings, Kmart ve Good Guys, hırsızlığa karşı ve güvenlik için müşterilerinin yüzlerini kaydettiklerini söylüyor. Ancak uzmanlar yapılanın özel hayatı koruyan yasaları ihlal anlamına gelebileceğini söyledi. Kmart, The Good Guys ve Bunnings, ülkenin en popüler perakendecileri arasında en önde olanlar. Ancak müşterilerin birçoğu bu şirketlerin kullandığı yüz tanıma teknolojisinden habersiz. Avustralya Tüketici Derneği Choice, bu şirketlerin müşterilerin mahremiyetini koruma konusundaki politikalarını araştırmaya başlayınca bu kurallara ulaşmanın zorluğunu fark etmiş. Choice'dan tüketici verisi uzmanı Kate Bower, inceleme sırasında ilginç bilgilere ulaştıklarını söylüyor.
When we looked at these retailers, we did find mentions of facial recognition in the online privacy policies.
Bu perakendecilerin internette yayınladıkları mahremiyet kurallarına bakınca yüz tanıma teknolojisinden bahsedildiğini fark ettik diyen uzman, Bunnings ve Kmart'ın dükkanlarının girişlerinde küçük uyarılarla bunu müşterilerine belirttiğini söylüyor. Ancak insanların %76'sının bu teknolojinin kullanıldığından haberi olmadığını göz önüne alırsak bu uyarıların yeterli olmadığını görürüz diyor. Bilişim komiserinden konuya bakıp mahremiyet yasalarına uyup uymadığını incelemesini istediklerini belirtiyor. Perakendeciler teknolojinin takip veya reklam için kullanılmayacağını söylüyor. SBS'e konuşan The Good Guys'dan bir yetkili, yüz tanıma teknolojisinin iki dükkanda antisosyal hareketler ve hırsızlığa karşı korunmak için denendiğini belirtti. Bunnings'e yayınladığı açıklamada dükkanlarda kullanılan kapalı devre kamera sisteminin daha önce endişe verici olaylarla ilişkili olan kişileri tespit etmekte kullanılacağını söylüyor. Şirket müşterileri ve çalışanların güvenliği için bu teknolojiyi kullandığını söylese de müşterilerden gelen tepki pek olumlu değil.
I think it's a bit of Big Brother watching over us and I'd be a little bit scared of that.
It doesn't matter what you think about it, it's inevitable. And if the reason they're doing it is to stop people pilfering or abusing their staff, well, I'm not a pilferer nor an abuser, so I would be personally offended if they use that system for my activities in their store. They need to do more than just put it on their website and have a small sign at the top of the stairs. There needs to be appropriate, well understood.
Yüz tanıma teknolojisi, herkesin kendine özel olan biyometrik bilgilerini kaydediyor. Tartışılan konu, kişilerin onayı olmadan bu bilgilerin kaydedilmesinin yasalara uygun olup olmadığı gerçeği. Monash Üniversitesi'nden Profesör Mark Andreevich, müşterilerin bilgisi dışında bu teknolojinin kullanılmasının yasal olarak tartışmalı bir bölgede olduğunu belirtiyor.
It sounds kind of creepy, the ability to identify people in a crowd without their knowing about it. And I think the folks who are interested in implementing it understand that
kalabalık içinde kişileri bilgileri dışında tespit etmenin her şeyden önce rahatsız edici olduğunu söyleyen Andreevich, bu teknolojiyi kullananların insanların rahatsız olacağını bildiği için pek dikkat çekmeden teknolojiyi uygulamaya sokmayı tercih ettiğini söylüyor. Bu teknoloji özelinde belirli yasal kurallar olmadığını ve önümüzdeki dönemde bunu belirlememiz gerekeceğini söylüyor. Bir başka konu da teknolojideki doğruluk payı. New South Wales Üniversitesi'nden Profesör Toby Walsh, teknolojiye pek de güvenilmeyeceğini söylüyor.
It doesn't work very well for women compared to men. It doesn't work very well for
erkeklere nazaran kadınlarda çok iyi çalışmıyor diyen Walsh, ayrıca beyaz insanlarda diğerlerine göre daha iyi çalıştığını söylüyor. En az işlevsel olduğu insanlarda beyaz olmayan kadınlar. Bu konuda sorulması gereken bir başka sorunun da teknolojinin pek iyi çalışmaması yüzünden ayrımcılık olacak mı, olmayacak mı diye soruyor. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.37'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz. Bir başka dinleyicimiz reklam hakkında bir mesaj atmış. Ben reklam olayını bundan 3 yıl önce dile getirmiştim. Haftada 4 gün, günde 1 saat yayının 10 dakikası reklam, millet her yerde yeter diyor demiş. Kanunen SBS'in 1 saatlik yayın içinde 6 dakikalık reklam koyma hakkı var. Bu yasal olarak belirlenmiş bir sınır. Daha fazlasını koyamıyor hiçbir SBS programı. Bu yabancı yayın, dilde yayın yapan, göçmen dillerinde yayın yapan tüm radyo programlarında aynı oranda reklam koyuluyor. Yani bu SBS Türkçe'ye özel bir durum değil ve SBS Türkçe'nin yetki alanında değil. Daha çok üst düzey bir şey ve kanunen belirlenen bir reklam oranı. Ali Dero'muzu dinleyeceğimiz, girdiğiniz bütün klublarda yüz tanıma teknolojisi kullanıyor. Hırsızlık yapmayı düşünmüyorsanız sorun yok. Cep telefonlarıyla zaten saniye saniye takipteyiz demiş. BSR'umuzu dinleyicimiz, AKP'nin kapısı her dile, millete, dine, görüşe açık olsaydı ülkenin bu kadar düşmanı olmazdı. Herkes mutlu, güçlü, huzur içinde yaşıyor olurdu demiş bu dinleyicimiz. Ey Amerika, ey Avrupa, yanlış konuşma diliyle saldırgan vahşi dil kullanan Tayyip'e tabii ki diktatör derler. Hiç nezaket anlayışları yok. Her gün yalan söylüyorlar. sıkılmadan demiş ismini vermeyen bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, sigaraya başlayan pandemi döneminde çok kişi var. Son dönemde vaping adı verilen cihazla da tiryakilik yaşı düşmekte. Ancak Avustralya'da sigarayı bırakmak için çok miktarda kaynak var. Eski tiryakilere soracak olursanız da tüm bu kaynakları kullanmakta yarar var.
SBS Türkçe ilesiniz.
Covid-19'un neden olduğu sağlık sorunları arasında stresi unutmamak gerekiyor. Pandemi döneminde çok sayıda insan stresle başa çıkabilmek için sigaraya döndü. Herkes sigaranın sağlığa verdiği zararın farkında, ancak sigarayı bırakmak için verilen destek hakkında pek bilgi yok. Sigara tüketiminin neden olduğu zararın herkes farkında. Ancak pek çok Avustralyalı sigarayı bırakmak için gereken davranış değişiminin farkında değil. Priscilla Jeha, 20 yıl boyunca günde bir paket sigara tükettikten sonra bırakabilmiş.
When you're celebrating, so it's when you're stressed, when you're happy, when you know you're relaxed, you know, so
herhangi bir kutlama anında, stresliyken, mutluyken, rahatken içiyorsun. Sonuçta alışkanlık diyor. Beynin bulunduğun birçok ortamda sigaranın son derece uygun olduğunu söylüyor, ancak sonuçta amaçladığını bulamıyorsun diye de konuşuyor. Sigarayı bırakmak konusunda çevresel etkileri de azımsamamak gerekiyor. 100 yılda bir görülen pandemi döneminde yasaklar ve kuralların yarattığı stresle mücadele için birçok kişinin sigara tüketmeye başladığı belirtildi. Araştırmalara göre son bir yılda Avustralyalıların yaklaşık yarısı yaşadıkları stresi gidermekte sorun yaşamış. %14'ünün sigara veya vaping adı verilen elektronik sigaraya döndüğü belirtiliyor. Banyas Sağlık Grubu'nun başındaki Ruth Limkin açıklıyor.
I think one of the things that's really interesting is that like a lot of substances, cigarettes are often seen as a stress relief.
İlginç olan şey, alışkanlık yapan pek çok şey gibi sigaranın da stresi gidermek için kullanılması. Sigara tüketilirken o an için stresin azaldığı hissi oluştuğu, ancak sonunda sigaranın beynin ve vücudun stresi giderme mekanizmasını yok ettiğini söylüyor. Kişinin normal bir şekilde stresle mücadele edememesine, hatta stresin artmasına neden oluyor diye konuşuyor. Pandemiden çıkarken stres seviyesinin her zamankinden daha yüksek olduğunu söylüyor. Pandemi sırasında insanların güçlü durmak zorunda kaldığını ve zorlukları aşmak için dik durduklarını belirtiyor. Ancak şimdi rahatlayıp pek de iyi hissetmediğimizi kabul etme zamanı diye konuşuyor. Quit Australia'nın direktörü Dr. Sarah White, bilinçlendirme kampanyalarının pandemi sonrasına hazırlanması gerektiğini söylüyor.
Every time we put one of those campaigns on air, we see increases in calls to quit lines, we see increases in people going to websites.
Her kampanyada telefon hatlarını arayanların, internet sayfalarına gidenlerin sayısı artıyor diyen White, kampanyalar kesinlikle işe yarıyor, ancak pandemi döneminde bu kampanyaların birçoğu durdu ve Avustralya devletinden gelen fonlar COVID aşılama kampanyalarına gitti diye konuşuyor. Avustralya Kanser Konseyi de federal hükümetin ulusal tütün kampanyasını geri getirmesini istiyor. Kanser Konseyi'nin Tütün İşleri Komitesi'nin başkanı Libby Jardine, konunun ne kadar ciddi olduğunu hatırlatıyor.
As we know, tobacco use is on track to cause 1 billion deaths.
Bu yüzyılda tütün tüketimi dünya çapında 1 milyar kişinin ölümüne yol açacak ve son 30 yılda Avustralya'da sigara tüketimi düzenli bir şekilde azalsa da ulusal çapta tütün yine kanser vakalarının birincil önlenebilir nedeni. Her 5 kanser vakasından biri doğrudan tütün kullanımına bağlı diye konuşuyor. Banyas Sağlık Grubu'ndan Limkin, sigarayı bırakmak isteyenler için çok miktarda kaynak ve destek olduğunu söylüyor.
There's so many great healthy coping mechanisms to manage stress. One of the things that we would always encourage people is talk.
Stresle mücadele için çok sayıda son derece sağlıklı metotlar var diyen Limkin, insanların önce aile hekimleriyle görüşmesini tavsiye ediyor. İyi bir psikolog bulun. Genelde iş işten geçinceye kadar bekliyoruz, ancak sağlığımızı korumak için bir adım atabilirsek stresi hiçbir para ödemeden giderecek çok yol var diye konuşuyor. Günde 20 dakika doğada dolaşın. Hem ücretsiz hem de kolay. Ancak stresimizi azaltıp mutluluk seviyemizi arttırması açısından benzersiz diyor. Banyas Sağlık Grubu'ndan uzman psikolog Peter Hayton, sigarayı bırakmanın en önemli faktörlerinden birinin sigarayla olan sağlıksız ilişkimizin farkına varmak olduğunu söylüyor.
I think for people who are smoking, you know, the really important thing is that they want to make a decision to quit. And from there it's about getting support and help.
Sigara içenler için en önemli şey bırakmaya karar vermeleri diyor. Ondan sonra da destek almak gerekiyor. Birçok insan için bırakmak hiç de kolay değil. Doktora gitmek, internetten araştırma yapmak ve diğer destek süreçleri Avustralya'da gerçekten çok iyi ancak bunları kullanmayınca hiçbir yararları yok diye konuşuyor. Ortalama olarak bir tiryaki 8 ila 9. denemede sigarayı bırakabiliyor. Ancak Ceha bırakmanın her şeye değdiğini söylüyor.
It is one of the hardest things you will ever do in your life and make no mistake, it's not easy, you know, and going about it. You need to be strategic.
Hayatınızda yapacağınız en zor şeylerden biri ve kesinlikle kolay değil diyor. Süreci stratejik bir şekilde yönetmeniz gerektiğini belirtiyor. Ağır içiciydim. Kendimi onun elinden kurtaracağıma inanmıyordum. Ancak sonuçta süreci günden güne yönetmeniz gerekiyor. Bir adım sonra bir adım daha. Takılıp düşersen ayağa kalkıp devam edeceksin. Bu süreçte etrafta çok destek var. Bana soracak olursanız hepsini kullanın diye konuşuyor.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.
Sayın dinleyiciler, sigarayla ilgili bölüm. Ben de 5 yıl önce bıraktım. Hatta tam 5 yıl önce diyebiliriz. 5 yıl önce Mayıs ayında eşime söz vermiştim. Çocuğumuz doğmadan önce bırakacağımı söz vermiştim. Ve doğmadan 2 ay önce bıraktım ve işte 5 yıldır içmiyorum. Hayatımda yaptığım en önemli, en zor, en gurur duyduğum kararlardan biri ve devam etmesi. Yani bütün kaynakları kullanmakta yarar var dedikleri gibi Avustralya'da tüm bu kaynaklar mevcut.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, bir dinleyicimizin mesajını okumak istiyorum. Biri polise tokat attı, tabii ki hoş değil. Fakat seçim zamanı APO'dan mektup getirmekle, kardeşini TRT'ye çıkartmakla, sınır mahkemeleri kurulurken 84 milyona öpücük mü atıldı? Sana gelince oh be, bana gelince yuh be demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, bu arada federal hükümet Paris Anlaşması konusundaki sınırları, bu iklim anlaşması konusundaki salınım sınırlarını değiştirdi. Biliyorsunuz koalisyon hükümeti bazı sözler vermekten geri duruyordu. Yeni federal hükümet emisyonların 2030'a kadar %43 azaltma taahhüdünde bulundu. Bir de 2050'ye kadar da sıfır emisyon hedefini doğruladı. Bir önceki hükümet bunları kabul etmemişti. Yeni hükümet kabul etti. Bu da son dakika gelişmesi. Ayrıca birkaç son dakika gelişmesi daha var. BHP, New South Wales'ın en büyük kömür madeni Mount Arthur'daki kömür madenini 2030 yılına kadar kapatacağını açıkladı. Bu 2000 kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor ve COVID-19'un devam ettiğini gösteren bir haber var şimdi. Güney Avustralya'da son 24 saatte 6 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti ve bunlardan biri 3 yaşının altındaymış. Biliyorsunuz 5 yaşının altındaki çocuklara aşı yapılmıyor henüz. Sayın dinleyiciler, Avustralya Federal Polisi geçen hafta dünyanın en güçlü mafya örgütüne savaş ilan etti. Avustralya Federal Polisi'nden yetkililer Avustralya ve küresel çapta hedeflerinde İtalyan mafyası olduğunu açıkladı. Yetkililere göre binlerce İtalyan mafyası mensubu ülke çapında gerçek kimliklerini gizleyerek yaşıyor. Avustralya Federal Polisi geçen yıl kamuyla paylaştığı Operasyon Ironside'la organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağını açıklamıştı. Operasyon Ironside kapsamında son bir yıl içinde 383 kişiye karşı 2300'den fazla suçlama getirildi. 6.3 ton kokain, 147 silah ve 55 milyon dolara da el kondu. dün federal polis yetkilileri basının önüne çıkıp hedeflerinde artık İtalyan mafyası olduğunu açıkladı. Federal polis müdür yardımcısı Nigel Ryan, Avustralya'da 'Ndrangheta adlı İtalyan suç örgütüne üye binlerce kişi olduğunu düşünüyor.
We believe we have about 51 Italian organized crime clans in Australia.
En az 51 farklı İtalyan suç örgütü klanının Avustralya'da bağlantıları olduğunu düşündüklerini söyleyen Ryan, bunlardan en az 14'ünün de ülke çapında binlerce üyesi olduğunu düşündükleri 'Ndrangheta ile ilişkili olduğunu söyledi. Interpol'a göre 'Ndrangheta, merkezi İtalya'nın Kalabriya bölgesinde ve dünyanın en güçlü suç örgütü. İtalya'yı çizme olarak düşünecek olursak Kalabriya çizmenin ön ucu. Federal polisin suç örgütlerine sızmak ve üyelerini takip etmek için kullandığı Anom adlı mesaj uygulaması sayesinde 'Ndrangheta'nın Avustralya'da ne kadar güçlü olduğu ortaya çıktı. Anom telefon uygulaması, suç örgütlerinin üyelerine polisin takip edemeyeceği şifreli mesajlaşma uygulaması olarak pazarlandı ve birçok suç örgütü Anom üzerinden takip edildi. Federal polis yetkilisi Ryan, 'Ndrangheta'nın kara para aklama ve uyuşturucu ticareti için başka suç örgütleriyle işbirliği yaptığını söylüyor.
The 'Ndrangheta are actually the ones pulling the strings of different other organized crime groups, particularly the more violent groups such as outlaw motorcycle gangs. Historically, the 'Ndrangheta mafia type.
Aslında kontrol 'Ndrangheta'nın elinde diyen Ryan, daha fazla şiddet uygulayan yasa dışı motosiklet çeteleri gibi grupları yönlendirenin de 'Ndrangheta olduğunu söylüyor. Eskiden uygulanan şiddetten 'Ndrangheta'nın motosiklet çeteleri sorumluydu. Artık kötü şöhretlerinin başkalarını korkutmaya yettiğini, sokakta şiddeti uygulayanların Avustralyalı suç örgütleri arasında 'Ndrangheta'nın kuklası olanlar olduğunu söyledi. Bu arada Ryan'a soracak olursanız 'Ndrangheta üyesini fark etmekte son derece zor. Pahalı evlerde yaşamıyorlar. Büyük bir ihtimalle komşuları bile kimle yaşadıklarının farkında değil diyor. Kriminolog Andrea Schoenhardt, 'Ndrangheta'nın son derece gizli bir örgüt olduğunu, üyelerini belirlemenin çok güç olduğunu söylüyor.
They are, for lack of a better word, a secret society. You know, in that their structure.
Örgüt içinde ve yapısal olarak gizli bir cemiyet gibiler diyen uzman, örgüte ait finansal işlemlerin yakalanmasında güç olduğunu belirtiyor. Son derece sıradan hayatlar yaşıyorlar. Normal giyinip normal işlerine gidiyorlar. Birçoğunun yasal işleri var diyor. 'Ndrangheta'nın ayrıca kirli işlere doğrudan bulaşmadığını, polisin yakalamasını güçleştirmek için aracılar kullandığını söylüyor.
With such a covert organization and also to get people to identify them and to testify against them.
Bu kadar gizli bir örgüt söz konusu olduğunda üyelerini yakalayıp ifade vermelerini sağlamak çok güç diyen uzman, geri planda olup bazı operasyonları yönetmeleri, tüm detaylara hakim oldukları anlamına gelmiyor. Bu yüzden de onları yakalayıp mahkemede suçlu bulunmalarını sağlayacak delilleri elde etmek çok zor diyor. Avustralya Federal Polisi İtalyan, Amerikan, İspanyol ve Brezilya polisiyle işbirliği halinde.
The 'Ndrangheta controls 70-80% of cocaine worldwide and we see
Federal Polis Ryan, 'Ndrangheta'nın dünya kokain ticaretinin %70 ila 80'ini kontrol ettiğini, Güney Amerika'daki üretim merkezlerinden Avrupa üzerinden Avustralya'ya uyuşturucu getirdiğini söylüyor. Federal polis, 'Ndrangheta'nın 10 yıllardır varlığını hissetmeden Avustralya'da suç işlediğini söylüyor.
Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaştık. Bir sonraki programımız yarın saat 2'de başlayacak. Birkaç tane mesaj okuyamadım. Yarın devam ederim mesajlara. Ancak yarın Yavuz Oğan'la, gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi programımız olacak. Geçen haftadan Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimizin mesajını, sorusunu soramamıştım Yavuz Bey'e. Yarın onu sormaya çalışacağım. Ayrıca sizin de sorularınız varsa bana SMS olarak yollayın lütfen. 0429 99 62 63 telefon numaramız. Yarın saat 2'de başlayacak programımıza kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast,
Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.